Levin saat 4'te hayvanat bahçesinin önünde yüreğinin çarpıntısını hissederek arabadan indi. Tepelere ve paten alanına giden yoldan yürüdü. Kitty'yi orada bulacağını biliyordu. Çünkü onların faytonunu girişte görmüştü. Çok soğuk ve güneşli bir gündü. Giriş kapısının önünde sıra sıra faytonlar, kızaklar, jandarmalar duruyordu. Pırıl pırıl güneşin altında şapkaları parlayan temiz giyimli kalabalık girişin önünde ve temizlenmiş patikalarda oymalarla süslü Rus kulübelerinin aralarında dolaşıyorlardı. Kar yüzünden bütün dalları lüle lüle aşağı sarkmış yaşlı ak ağaçlar yepyeni tören giysilerine bürünmüş gibiydi. Paten alanına giden yolda yürüyor ve "Heyecanlanma, sakin ol. Niye heyecanlanıyorsun sanki? Kes sesini aptal," diyordu yüreğine. Sakinleşmeye çalıştıkça soluğu daha çok kesiliyordu. Karşılaştığı bir tanıdığı selam verdi. Ama Levin adamın kim olduğunu anımsamadı bile. İner ve çıkan kızakların zincirlerinin, gürültüyle kayan kızakların ve neşeli insan seslerinin duyulduğu tepelere doğru yürüyordu. Birkaç adım daha attı ve paten alanı karşısına çıktı. Buzda kayanlar arasında onu hemen tanıdı. Onun burada olduğunu yüreğini kaplayan sevinç ve korkudan anlamıştı. Ayakta duruyor ve paten alanının karşı ucundaki bir hanımla konuşuyordu. Ne giysisinde ne de duruşunda özel bir şey yoktu. Fakat Levin için bu kalabalığın arasında onu tanımak, ısırga notlarının arasında gül fidanını tanımak kadar kolaydı. Her şey onunla aydınlanıyordu. Çevresine ışık saçan bir gülümsemeydi. Oraya, buzun üstüne, onun yanına gidebilir miyim acaba diye düşündü. Kitty'nin durduğu yer erişilmez, kutsal bir yer gibi göründü. Ve bir an geldi, neredeyse kaçıp gidiyordu. Öylesine korkmuştu. Her çeşit insanın onun etrafında dolaştığına ve kendisinin de patenle kayarak oraya gidebileceğine karar vermesi için epey çaba sarf etmesi gerekti. Güneşe bakmaktan kaçınır gibi Kitty'ye uzun süre bakmaktan kaçınarak aşağı doğru yürüdü. Ama güneşi bakmadan gördüğü gibi onu da bakmadan görüyordu. Hepsi birbirini tanıyan aynı gruptan insanlar haftanın bu gününde ve günün bu saatinde buzun üstünde toplanmışlardı. Burada hünerleriyle caka satan paten ustaları bir koltuğa tutunarak ürkek, beceriksiz hareketlerle buzda kaymayı öğrenenler, çocuklar, sağlıklı olmak amacıyla kayan yaşlı insanlar vardı. Herkes Levin'e seçilmiş şanslı kişiler olarak görünüyordu. Çünkü bu insanlar burada onun yakınındaydı. Paten kayan herkes son derece umursamaz bir biçimde onun önüne geçiyor, peşinden gidiyor, hatta onunla konuşuyor, mükemmel buzdan ve güzel havadan yararlanarak ona hiç bağlı olmadan eğleniyorlardı. Kitty'nin amcasının oğlu Nikolay'ın üstünde kısacık bir ceketle dar bir pantolon vardı. Ayaklarında patenleriyle bir sıranın üstünde oturuyordu. Levin'i görünce seslendi. "Aa, işte Rusya'nın bir numaralı patencisi. Geleli çok oldu mu? Buz olağanüstü. Patenlerinizi taksanıza." Levin, Kitty'nin yanında bu cesaretin, bu laubaliliğin gösterilmesine şaşarak ve ona bakmasa bile bir saniye olsun onu gözden kaybetmeyerek "Patenim yok," dedi. Güneşin kendisine doğru yaklaştığını hissediyordu. Kitty köşedeydi ve uzun konçlu botlarının içindeki küçük ayaklarını beceriksizce ileri uzatmış, ürkek hareketlerle ona doğru kayıyordu. Sırtında bir Rus giysisi olan, kollarını deli gibi sallayarak yere doğru iki büklüm eğilmiş küçük bir oğlan Kitty'nin önünden geçti. Kitty pek de kendine güvenerek kaymıyordu. Ellerini boynuna asılı olan manşonundan çıkartmış, hazırda tutuyor ve uzaktan tanıdığı Levin'e bakarak ona ve kendi korkaklığına gülümsüyordu. Dönemeç sona erdiğinde bacağının esnek bir hareketiyle hızlandı ve Siçerbaski'ye doğru kaydı. Kuzenine tutunduktan sonra gülümseyerek ve başını eğerek Levin'e selam verdi. Levin'in hayal ettiğinden daha güzeldi. Levin Kitty'yi düşündüğünde onun her şeyini, özellikle de boylu poslu genç kız omuzlarının üstünde öyle serbestçe duran çocuksu bir berraklık ve iyilik ifadesi taşıyan bu küçük sarışın kafanın güzelliğini hayalinde canlandırabiliyordu. Yüz ifadesindeki çocuksuluk, endamının ince güzelliğiyle birleşerek Levin'in çok iyi anımsadığı o herkesten farklı güzelliğini oluşturuyordu. Fakat onda her zaman insanı birdenbire bir sürpriz gibi etkileyen şey, uysal, sakin ve içtenlikle bakan gözlerin ifadesi, özellikle de Levin'i her zaman kendisini çocukluğunun ender günlerindeki gibi duygulanmış ve hafiflemiş hissettiği büyülü bir dünyaya götüren gülümsemesiydi. Kitty elini uzatarak, "Çok mu oldu geleli?" dedi. Levin, manşonunun içinden düşen mendilini yerden alıp verdiğinde, "Teşekkür ederim," diye ekledi. Levin heyecandan Kitty'nin sorusunu bir anda anlamayarak, "Ben mi? Çok olmadı. Dün şey yani bugün geldim," diye yanıtladı. "Size gelmek istiyordum," dedi hemen. Kızı hangi niyetle aradığını anımsayınca da usandı, kıpkırmızı oldu. "Paten kaydınızı bilmiyordum. Çok da güzel kayıyorsunuz." Kitty, onun neden utandığını anlamak istercesine dikkatle yüzüne baktı. Manşonunun üstüne düşen karları siyah eldivenli küçük eliyle silkelerken, "Sizin övgünüze değer vermek gerekir. Çok iyi bir buz petencisi olduğunuzla ilişkin efsaneler burada hala anlatılıyor," dedi. "Evet, bir zamanlar büyük bir tutkuyla kayardım. Mükemmelliğe ulaşmak arzusundaydım." "Galiba her işi tutkuyla yapıyorsunuz," dedi Kitty gülümseyerek. "Nasıl kaydığınızı görmeyi çok isterim. Paten takın da birlikte kayalım." "Birlikte kaymak mı? Bu olabilir mi?" diye düşündü Levin Kitty'ye bakarak. "Hemen takıyorum," dedi. Ve paten takmaya gitti. Patenci Levin'in ayağını tutup pateni ayakkabısının ökçesine takarken, "Uzun zamandır buralarda görünmediniz beyim," dedi. "Sizden sonra beylerin arasından hiç usta çıkmadı. Böyle iyi mi?" diye sordu kayışı gerdirerek. Levin, elinde olmadan yüzüne yayılan mutluluk gülümsemesini güçlükle tutarak, "İyi iyi çabuk ol lütfen," diye yanıtladı. "Evet," diye geçiriyordu aklından. "İşte hayat bu, mutluluk bu. Birlikte," dedi, "birlikte kayalım. Ona şimdi söylesem mi? Ama şu anda mutlu olduğum için, içimde bir umut doğacak kadar olsun, mutlu olduğum için de söylemeye korkuyorum ya zaten. Ya o zaman? Ama yapmalıyım. Yapmalıyım, yapmalı. Zayıflığın hiç yeri değil." Levin ayağa kalktı, paltosunu çıkartıp kulübenin önündeki pürtüklenmiş buzun üzerinde bir sağa bir sola kayarak düzgün buzun üstüne çıktı ve kendini hiç zorlamadan, sadece istediği zaman hızını arttırıp azaltarak ve yön değiştirerek kaydı. Kitty'nin yanına korkarak yaklaştı ama genç kızın gülümsemesi onu sakinleştirdi. Kitty elini ona uzattı. Hızlarını arttırarak yan yana ilerlediler. Kitty hızlandıkça Levin'in elini daha sıkı tutuyordu. "Sizinle çalışsam hemen öğrenirdim. Nedense size güveniyorum," dedi Kitty Levin'e. "Siz koluma yaslandıkça ben de kendime güveniyorum," dedi. Ama aynı anda da söylediği şeyden korkup kızardı. Gerçekten de bu sözleri söyler söylemez, güneş nasıl bir anda kala bulutların arkasından kaçarsa, Kitty'nin yüzü de bütün tatlılığını yitirdi. Ve Levin, yüzünde düşünmeye çalıştığını gösteren tanıdık hareketi gördü. Kızın pürüzsüz alnında bir kırışık belirmişti. "Canınızı sıkan bir şey yok ya. Bunu sorma hakkına sahip değilim ama," dedi Levin'e hemen. "Nereden çıkardınız? Hayır, canımı sıkan bir şey yok," diye yanıtladı soğuk bir şekilde ve hemen ekledi. "Matmazel Lino'nu gördünüz mü?" "Daha görmedim." "Yanına gidin, sizi çok sever." "Bu da ne demek? Onun canını sıktım. Tanrım bana yardım et," diye geçirdi içinden Levin. Ve bir sıranın üstünde oturan beyaz bukleli yaşlı Fransız kadının yanına doğru gitti. Kadın ona gülümseyerek ve takma dişlerini göstererek eski bir dost gibi karşıladı. Gözleriyle Kitty'yi işaret ederek, "İşte böyle büyüyoruz ve yaşlanıyoruz, dedi. Tiny Bear artık büyüdü, diye devam etti Fransız kadın gülerek. Ve Levi'nin bir İngiliz masalındaki üç ayının adlarını üç konuma verişiyle ilgili şakasını anımsattı. Anımsıyor musunuz, böyle derdiniz? Levin bunu kesinlikle anımsıyordu. Ama Fransız kadın bu şakaya neredeyse 10 yıldır güler ve severdi. Neyse, hadi siz gidip kayın. Bizim Kitty de iyi kaymaya başladı, öyle değil mi? Levin tekrar yanına gittiğinde Kitty'nin yüzü artık sert değildi. Gözleri aynı şekilde içten ve sevecen bakıyordu. Ama Levin'e onun bu sevecenliğinde özel, bilerek verilmiş bir dinginlik varmış gibi geldi. Bu yüzden canı sıkıldı. Kitty, yaşlı mürebbiyesinden, onun tuhaflıklarından söz edip Levin'e hayatının nasıl geçtiğini sordu. ''Kışın köyde kalmak gerçekten sıkıcı gelmiyor mu size?'' diye sordu. ''Hayır, sıkıcı gelmiyor, çok işim oluyor.'' dedi Levin. Bunu söylerken Kitty'nin onu kendi sakin tavrına uydurduğunu, aynen kışın başında olduğu gibi bu sakinlikten kurtulabilecek güçte olmadığını hissediyordu. ''Uzun süreliğine mi geldiniz?'' diye sordu Kitty. ''Bilmiyorum.'' dedi Levin, ne dediğini düşünmeksizin. Şayet kızın bu sakin arkadaşlık tavrına boyun eğecek olursa yine hiçbir şey halletmeden gideceği düşüncesi aklına geldi ve sinirlendi. ''Bilmiyor musunuz?'' ''Bilmiyorum. Bu size bağlı.'' dedi Levin. Der demez de kendi sözlerinden dehşete düştü. Kitty, Levin'in sözlerini ya duymadı ya da duymak istemedi. Ama tökezler gibi oldu. Ayağını iki kez yere vurduktan sonra hızla Levin'den uzaklaştı. Mademoiselle Linon'a doğru kaydı. Ona bir şey söyleyip kadınların patenlerini çıkarttıkları kulübeye yöneldi. ''Tanrım, ben ne yaptım? Yüce Tanrım, bana yardım et, yol göster.'' dedi Levin. Dua ediyor, bu arada da sert bir hareket yapmak gerektiğini hissederek dış ve iç daireler çizerek kayıyordu. Bu sırada yeni patencilerin en iyilerinden bir genç, ayaklarında patenleri, ağzında sigarası kahvehaneden çıktı. Bir süre kaydıktan sonra zıplayarak ve gürültü yaparak patenlerle merdivenden indi. Aşağı indikten sonra iki yanına bıraktığı kollarının rahat duruşunu bozmadan buzda kaymaya başladı. ''Ah, bu da yeni numara,'' dedi Levin ve bu yeni numarayı yapmak için hemen yukarı koştu. ''Nikolay, bir yerinizi kırmayın, alışkın olmak gerekiyor,'' diye bağırdı. Levin merdivenin başına çıktı, olabildiğince yukarıya doğru kaydı ve alışkın olmadığı bu hareket için kollarının dengesini sağlayarak aşağıya doğru kendini bıraktı. Son basamakta ayağı takılınca eliyle belli belirsiz bir şekilde buza dokunup sert bir hareket yaptıktan sonra doğruldu ve gülerek kaymaya devam etti. Bu sırada Mademoiselle Linon'la birlikte kulübeden çıkan ve Levin'e çok sevdiği erkek kardeşine bakar gibi sakin ve tatlı bir gülümsemeyle bakan Kitty, ''İyi, sevimli bir adam,'' diye geçirdi aklından. ''Benim suçum mu? Ben mi kötü bir şey yaptım acaba? Buna cilve diyorlar. Sevdiğim adamın o olmadığını biliyorum. Ama yine de onunla vakit geçirmek beni eğlendiriyor. Ayrıca çok iyi biri. Yalnız neden öyle dedi?'' diye düşünüyordu Kitty. Yaptığı hızlı hareketten sonra kıpkırmızı kesilen Levin, gitmekte olan Kitty'yi ve onu merdivende karşılayan annesini görünce durdu. Düşünmeye başladı. Patenleri çıkartıp bahçe kapısında anneyle kıza yetişti. ''Sizi gördüğüme çok sevindim,'' dedi prenses. ''Konuklarımızı her zaman olduğu gibi perşembeleri kabul ediyoruz.'' ''Yani bugün mü?'' ''Sizi görmekten çok mutlu olacağız,'' dedi prenses kuru bir şekilde. Bu kuruluk Kitty'nin canını sıktı ve annesinin yarattığı soğukluğu giderme isteğinden kendini alıkoyamadı. Başını çevirip gülümseyerek ''Yine görüşelim,'' dedi. Bu arada Stefan Arkadyç şapkasını yana yatırmış, yüzü ve gözleri ışıklar saçarak zafer kazanmış, neşeli bir kumandan gibi bahçeye girdi. Ancak kayınvalidesinin yanına yaklaşınca onun Dolly'nin sağlığıyla ilgili sorduğu sorulara üzüntülü ve suçlu bir yüz ifadesiyle yanıt verdi. Kayınvalidesiyle sessiz ve canı sıkılmış bir halde konuştuktan sonra göğsünü ileri çıkartıp Levi'nin koluna girdi. "Ne yapalım, gidelim mi?" diye sordu Stefan Arkadyiç. Levi'nin gözlerinin içine anlamlı anlamlı bakarak "Hep seni düşünüyordum. Geldiğine çok pek çok sevindim," dedi. Yine görüşelim diyen ses kulaklarında hala çınlayan ve bunu söylerkenki gülümseme gözünün önünden gitmeyen Levin, "Gidelim, gidelim," dedi. "İngiltere'ye mi, Ermitaj'a mı? Benim için fark etmez." "Pekala, İngiltere'ye gidelim," dedi Stefan Arkadyiç. İngiltere'yi seçmişti çünkü bu otele, yani İngiltere'ye olan borcu Ermitaj'a olandan daha fazlaydı. Bu yüzden de bu otele uğramamayı hoş bir şey olarak görmüyordu. "Araban var mı?" "Tamam, güzel, benimkini göndermiştim." İki arkadaş yol boyunca hiç konuşmadı. Levin, Kitty'nin yüzündeki bu ifade değişikliğinin ne anlama geldiğini düşünüyor, bazen bir umut olduğuna kendini inandırıyor, bazen de umutsuzluğa düşüyordu. Umudunun çılgınca bir şey olduğunu açıkça görüyor, bununla birlikte kendisini Kitty'nin gülümsemesinden ve yine görüşelim sözlerinden önce olduğundan bambaşka biri gibi hissediyordu. Stefan Arkadyiç yol boyunca akşam yemeği menüsünü oluşturdu. Lokantaya yaklaşırken Levin'e "Kalkan balığı sever misin?" diye sordu. "Ne?" diye sordu Levin. "Kalkan balığı mı? Ha evet, müthiş severim." Oblonski ile birlikte otele girdiğinde Stefan Arkadyiç'in yüzündeki ve tüm bedenindeki ifadenin biraz farklı olduğunu, sanki göstermemeye çalıştığı bir sevinç ifadesi taşıdığını Levin'in fark etmemesi olanaksızdı. Oblonski paltosunu çıkarttı ve başında yana yıkılmış şapkasıyla çevresini saran fraklı ve kolları peçeteli Tatar garsonlara emirler vererek yemek salonuna geçti. Her yerde olduğu gibi burada da karşısına çıkan ve onu neşeyle karşılayan tanıdıklarına sağa sola eğilerek selam verip büfeye yaklaştı. Vodka içip balık atıştırdı ve tezgahın ardında oturan yüzü gözü boyalı kurdeleler, danteller içindeki saçları bukleli Fransız hanıma öyle bir şey söyledi ki Fransız hanım bile içtenlikle gülmeye başladı. Levin ise takma saçlardan İbaret görünen bu Fransız hanım sırf kendisine onur kırıcı geldiği için vodka içmedi. Pis bir yerden kaçar gibi hemen kadının yanından uzaklaştı. Ruhu Kitty ile ilgili anlarla dolup taşıyordu. Gözlerinde bir zafer ve mutluluk gülümsemesi ışıldıyordu.